Merhabalar. Tarih 101 kanalına hoş geldiniz. Bu haftaki bölümde bir geleneğin ve tarihin nasıl yok olduğunu konuşacağız. Yıllarca okullarda adını duyduğumuz anda isyan kelimesiyle özdeş hale gelen meşhur Yeniçeri Ocağı'nı kaldırıyoruz. Ancak bu olay sadece bir askeri birliğin kaldırılması değil. Yeniçerilik 18. yüzyıldan itibaren öyle bir hale gelmişti ki bunu sadece askerlik olarak değerlendirmek pek sağlıklı olan bir yorum değil. İstanbul'un fethindeki, Mohaç'taki, Bağdat'taki fetihçi Yeniçeri ile 1700'lü 1800'lü yılların Yeniçerileri artık aynı manaya gelmiyordu. Esnaflık yapıyor, haraçlık kesiyor, zorbalık yapıyor ve daha nice beklenmeyen faaliyetin içerisinde yer alıyorlardı. Yeniçerilerin uzun hikayesine başlıyoruz bugün. Peki bu hikaye nasıl başladı? Genel itibarıyla ocağın 1. Murat döneminde kurulduğu kabul edilir. Sultan Murat dönemi aynı zamanda yerel bir güç unsurundan büyük bir devlete geçişin de dönemi. Haliyle büyük devlet olmak istiyorsanız teşkilatınız ve ordunuz da sağlam olması gerekiyor. Bu amaçla da Sultan Murat dönemine kadar görev yapmış eski çerilerin yani eski askerlerin yanına bir de yeni ordu kuruldu. Yeniçeri isminin ortaya çıkışı bu şekilde gerçekleşti. Pençiyek yani Farsça'da 5 ve 1 anlamına gelen bir yöntemle başlıyor hikaye. Savaşlarda ele geçirilen esirlerin 5'te 1'ini orduya dahil etmek diyebiliriz kısaca buna. Sistem bir süre bu şekilde işledikten sonra bir dönüm noktası oluyor. Ankara Savaşı. Anadolu insanının Timur'un filleriyle tanıştığı savaşın ardından Osmanlılar Anadolu'da hakimiyetini büyük ölçüde kaybediyor. Elde kalan toprağın ekserisi yani çoğunluğu da Balkanlar bölgesinde. Yani Ankara Savaşı'nda Anadolu'yu kaybettikten sonra Osmanlılar haritayı açıp baktığında ellerinde sadece Balkanları görüyor. Bölgede Hristiyanlar çoğunlukta olduğu için de daha sistemli bir asker alma ihtiyacı ortaya çıkıyor. Devşirme usulü olarak bildiğimiz sistem de işte bu şekilde doğuyor. Maalesef bu konuda tarihimizde üzerine sağlıklı çalışma yapılmamış bir alan. Yani çok fazla çalışma ben ulaşamadım, göremedim. Tek tük, nadir kaynaklar var. Yerli kaynaklara baktığımızda buraları aldık da kötü mü ettik, devşirmeleri aldık kötü mü ettik bakış açısı var. Yabancı kaynaklara baktığımızda çocuğunu teslim etmemek için Müslüman olduğunu söyleyen Hristiyan aileler, hatta çocuklarına el konulmasın diye sünnet ettiren ebeveynleri anlatıyor kaynaklar. Devşirme gayrimüslimlerden toplandığı için böyle olaylar yaşanıyormuş o dönemlerde. Efendimiz konumuza geri dönelim. Yeniçeriler Osmanlı klasik döneminde en muteber askeri birlik olarak geçiyor. Mevcutları dönem dönem değişmekle birlikte 16. yüzyıl sonlarına kadar yani bizim dünya gücü olduğumuz dönemde tabiri caizse 10-15 bin arasında Yeniçeri olduğu biliniyor. Bugün bu rakamlar küçük gibi gelebilir bize baktığımız zaman fakat o dönemin şartlarında, o dönemin nüfusunda gayet iyi rakamlar olduğunu söylememiz de gerekir. Yeniçerilerin ilk vukuatı ise meşhur padişah Fatih Sultan Mehmet dönemine denk geliyor. Çocuk yaşta tahta çıkan Fatih'in tahttan indirilmesinde etkili olan isyanı dönemin vezirini Çanlarla Halil Paşa etkisiyle gerçekleştiriyorlar. Fatih'in oğlu 2. Bayezid'in tahttan çekilmesinde de askerin Yavuz Sultan Selim yönünde görüş bildirmesinin etkisi de var. Yavuz döneminde de İran seferine giden yani büyük İran seferi düzenleniyor Çaldıran Savaşı ile birlikte. Burada yürümekten gına gelen Yeniçeriler paramparça ayakkabılarını padişaha gösteriyor. Tüfeğin ucunu asarak padişaha mesajı veriyorlar ve geri dönülmesini sağlıyorlar. Bir sonraki padişah Kanuni döneminde de isyan ettiklerini biliyoruz. Ya bu pasajı yani bu kısmı niye anlattığımı anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Osmanlı'nın altın günleri olarak bilinen bu dönemde bile bütün hükümdarlara isyan etmiş bir gruptan bahsediyoruz burada. Peki ne oldu da bu kudretli, muteber ordu sarsıldı? Ne değişti? 17. yüzyıl alimlerinden Koçi Bey'in bu konuyla alakalı bir anlatısı var. Kanuni'nin torunu 3. Murat döneminde şehzadelerin sünnet düğünü yapılmış sarayda. Bu eğlenceye de adettendir saray soytarıları görev icabı katılmışlar. Yani bugünkü saray soytarısı deyimi de buradan gelir bu arada. Eski dönemlerde saraylara bu şekilde palyaço diyebileceğimiz kişiler gidiyor ve insanları eğlendiriyor. Soytarılar görevlerini de çok iyi yapmış. İnsanları eğlemiş, eğlendirmiş. Herkes çok memnun kalmış. Sultan Murat da dileyin benden ne dilerseniz deyince buradaki soytarılar Yeniçeri olmak isteriz diyorlar ve ocağa kabul ediliyorlar. Ocağın bozulmaya başladığı dönem olarak bu anlatılır Koçi Bey tarafından. Tabii buna benzer çok fazla da anlatı var o dönemde. Ama tabii olay bu kadar basit değil. 17. yüzyıl başlarında tahta çıkma usulünde bir değişikliğe gidiliyor. 3. Mehmet tahta çıktığı gün 19 potansiyel rakibine birden, ki bunların arasında anasının memesinden alındığı bile anlatılan vardır. Yani çok küçüğünden büyüğüne kadar bütün potansiyel rakiplerini, kardeşlerini öldürtür. Tek seferde hepsini katlettirince Sultanahmet, yani dönemin meşhur padişahlarından 1. Ahmet tahta çıktığında bu usulün yerine, yani kardeş katli yerine Ekber Erşit uygulamasına geçer. Fakat Ekber Erşit, hani fikirde güzel olsa da bazı problemleri var. Mesela adaylardan birisi yaşlı ama kafa gidik, yani kötü durumda. Diğeri genç ama zehir gibi çok akıllı olduğunu düşünelim. Yani bir an şunu düşünün. Hayırsız, kendini düşünen, ihtiraslı bir devlet adamı bu ikiliden hangisini başa geçirir? Doğru tahmin. Yaşlı ama kafa gidik olanı. Tabii bu kafa gidikliği sebeplerinden birisi de sancağa çıkma yerine kafesin gelmesi. Şimşirlik denilen şehzadelerin meşhur o saraya kapatılması uygulaması diyebiliriz. Bu sayede bir otorite boşluğu ortaya çıkıyor devlette. Yani padişahlar giderek zayıflayınca bir güç boşluğu ortaya çıkıyor. Ve bu güç boşluğunu tabii ki de birileri dolduracak. Sadrazam gibi, vezir gibi ve diğer güç unsurları padişahtan boşalan bu otoriteyi tabii ki de dolduruyorlar. İşte bu güç unsurlarının önemli paydaşlarından birisi de Yeniçeriler oluyor. 18. yüzyıl Yeniçerilerin tabiri caizse azıtmaya başladığı dönem olarak geçer. Bunu sebeplenen birisi de kardeş katli yapmayıp kendisi yerine alternatifleri hayatta bırakmasıdır padişahların. Yani sultanlar bu dönemde bir sultan enflasyonuna sebep olurlar. Kardeşlerini hayatta tutarlar, yani kendisine rakip olabilecek kişileri hayatta tutarlar. Bunun sonucunda da askerler ve devlet adamları eğer padişaha karşı bir beğenmemezlik, hoşlaşmazlık olduğunda direkt kendisini yerini değiştirebiliyor. Basit bir istatistikle de bu durumu açıklayabiliriz aslında. Yükselme dönemi dediğimiz o dünya gücü olarak bilinen Osmanlı'nın klasik çağında 7 padişah var sadece 150 yıl boyunca. Sonraki 150 yılda 14 padişah görüyoruz. Tabii bu 14 padişahın çoğu da çok kısa sürelerle istikrarsız bir şekilde başa geçip iniyor. Sonraki 150 yılda bu sayı yine artarak devam ediyor. Yani gerçekten bir istikrarsızlık dönemi ortaya çıkıyor. Tabii burada bütün kabahat Yeniçerilerinde değil. Devşirme sisteminden yıllar geçtikçe vazgeçiliyor. Ocağı Türk ve Müslüman unsurların giderek dolması dinamiklerdeki değişimde bir parçası. En önemli değişim ise ekonomi ve savaşlarda oluyor tabii. Avrupa'nın gün geçtikçe ticareti aynı ticaretten, yani malla ticaretten nakdi ticarete dönüştürmesi, keşe dönüşmesi Osmanlı ekonomisine çok büyük darbe vuruyor. Ekonomisi de tarıma dayalı olan Osmanlı bu değişime haliyle ayak uyduramayacak. Bu da enflasyonu ve sık yaşanan devalüasyonu beraberinde getiriyor. Bakıyorsunuz ki yine hiçbir şey değişmemiş tarihimizde. Aynı hikayeyi bugün de izliyoruz. Osmanlı'nın büyümesiyle ilgili de bir durumdan bahsetmemiz gerekiyor burada. Yani büyüdükçe, fethettikçe, genişledikçe başarılı olan bir yönetim anlayışına sahip Osmanlı. Yani ne zaman savaş yaparsanız, ne zaman toprak fethederseniz, ganimet dağıtırsanız o zaman güç unsurlarını tatmin edebiliyorsunuz. Bu alanda aksaklık yaşandığı zaman da zincirin birçok halkası zarar görüyor ve devlet yönetilemez hale geliyor. Askeri alanda ise Avrupa hem teknik olarak hem de taktik olarak Osmanlı'nın aksine gelişiyordu. Klasik çağda bolca gördüğümüz meydan savaşları yerini kale kuşatmalarına bırakıyor bu dönemde, yani 1600'lerden itibaren. Savaş zihniyetinde bu değişimin bir başka yönde etkisi oluyor haliyle. Yeniçeri ve diğer askeri gruplar uzun savaşlar yapmaya başlayınca artık asker rahatsız olmaya başlıyor. Bir sefer mevsiminde ülkelerin fethedildiği günlerden kale veya şehir için yıllarca yapılan savaşlara bir dönüşüm var burada. Haliyle asker memnun olmayacak. Gibi dizisinin bir bölümünde Yılmaz karakteri ve her şey için çok fazla uğraşıyoruz diye ayıflanıyordu. Gerçekten ona benzer bir durum var burada. Tabii uzun sefer bir yandan da çileli, yorucu ve Yaltırık hocamızın tabiriyle ganaimi, yani ganimeti zayıf veya hiç olmayan seferler demek. Ve işin sıkıntılı bir kısmı da şu, bu seferlerin büyük ölçüde başarıya ulaşmadığını görüyoruz. Yorucu, uzun ve askeri maddiyatta tatmin etmeyen seferler sadece sebeplerden birisi. Ekonomik bozulma var, çoğu zaman ulufelerin zamanında ödenememesi veya ödemelerin züğuf akçe denilen değeri düşürülmüş paralarla yapılması bu sebeplerden diğerleri. Tabii daha önce bahsettiğimiz ocağın artık bir devşirme aracı olmaktan çıkması, Türk Müslüman unsurlarının da dahil olmasıyla ocak artık eskisi kadar savaşçı kimliğinde değil bu dönemde. Yani 1600'lerin sonundan itibaren. Daha çok payitahtta siyasi meselelerde söz söyleme amacı var. Gündelik yaşantı içerisine yoğun olarak karıştığını görmeye başlıyoruz. Esnaflık, tüccarlık, hamallık, berberlik, kahvehane, işletmeciliği gibi birçok meslekle uğraşır hale geliyor Yeniçeriler. Klasik çağda muharip, gaddar, korkulan asker tanımından çıkıyorlar ve artık siyasi partilerde ihale kovalayan bir zümre gibi İstanbul'da ayak işlerine bakmaya başlıyorlar. Bütün sistemin bozulduğu yetmiyormuş gibi esami olarak bilinen bu Yeniçerilerin maaş defterlerinde de büyük bir sorun yaşanıyor. Yeniçeriler esame kağıdı olarak bilinen belgeyle maaşlarını alıyorlardı bu dönemde. Ama kontrolsüz Yeniçeri alımı yapılması, asker içtimalarının yani sayımlarının düzgün yapılmaması gibi sebeplerden dolayı da esame enflasyonu dediğimiz bir durum ortaya çıkıyor. Ya basit örnekle 30 bin asker sayısı varsa esame sayımı yapıldığında maaş alan sayısı yani 70-80 bin gibi rakamlara çıkabiliyor, sayılara çıkabiliyor. Korkunç durumda bir esame borsasına sebep oluyor. Yani insanlar bu belgeyi tahvil gibi alıp satmaya başlıyorlar. Hatta bazı kişilerin elinde yüzlerce esame bulunduğu da birçok kaynakta yazar. 18. yüzyılın sonlarında devlet savaş var Yeniçeri deyince asker sayısı 5-10 bin arasında kalıyor. Esame sahiplerine bakıyorsun yani esameden para alanlardan sayılarına bakıyorsun. 50 binlere kadar 60 binlere kadar çıkan bir sayıdan bahsediyoruz. Gelelim artık ocağın sonlarına. Devlet yani padişahlar bir sorunu çözmek için ne zaman hamlede bulunsa sonu tahttan indirilmeyle bitiyor. Bunun sebeplerinden birisi Yeniçerilerin devlet adamları için elinde bir denge unsuru olarak kullanılması. Yani padişah Yeniçeriler için bir hamle yaptığında askere yakın olan devlet adamları, vezirler, ulema vesaire padişahın fişini çekiyor. Bir diğer taraftan da baktığımızda esame sahipleri Yeniçeriliğin kaldırılmasından rahatsız olacaklar, zarar görecekleri için burada genelde padişahtan değil de isyancılardan taraf alıyorlar. Yeniçerilerin halkla ortaya çıkan doğal bağları da halkın genelde Yeniçeriden taraf olmasıyla sonuçlanıyor. Bu bahsettiğimiz sarmal 1700'lerin sonuna kadar gitti. 1790'lı yılların başında Rusya ile savaş halindeyken Yeniçeriler padişaha artık savaşacak derman yok. Savaşı bitirmemiz lazım. Rezil olacağız. Minvalide bir mesaj ulaştırınca 3. Selim de kızgın bir şekilde Rusya ile masaya oturmak zorunda kalıyor. Bu savaş dönüşü 3. Selim zaruri hale gelen büyük bir reform programını devreye sokuyor. Nizam-ı Cedid adıyla bilinen bu program içerisinde Batı örnekliği talim yapan, bu bilgiyi verme sebebim bu arada Yeniçerilere talim yaptırılmak istenince talim gavur işidir deyip tepki gösteriyorlar. Talimlere katılmıyorlar. Talim yapan modern bir ordu kuruluyor bu dönemde 3. Selim tarafından. Islahatlar ve yeniliklerin arttığı bu dönem yine maalesef acıklı bir hikayeyle sona eriyor. Yenileşmenin kendileri için giderek tehdit oluşturduğunu fark eden çıkar çevreleri Yeniçerileri de olaya dahil ederek 1800'lerin başında devlet Rusya ile savaş halindeyken İstanbul'da bir isyan başlatıyor. Kabakçı Mustafa isyanı olarak bilinen bu isyan önce padişahın yenilik girişimlerine karşı cereyan ediyor. Padişah çok direnmeden kardeş kanı dökülmesin, ülkede bir iç karışıklık çıkmasın diye isyancıların bu yöndeki taleplerini kabul ediyor. Yani bu ocağın kaldırılmasına dair taleplerini kabul edecek. Fakat bu tarz durumlarda ne zaman taviz verirseniz maalesef gerisi de gelir. Daha fazlasını isterler. İsyancılar 3. Selim'i tahttan indirip ve saraya kapatır. Yerine de 4. Mustafa namıyla bilinen kukla bir padişah çıkartıyorlar. Daha önce Kavalalı Mehmet Ali Paşa'yı anlattığım podcast'teki olay burada gerçekleşiyor. 3. Selim'e yakın olan Rusçuk ayağını yani toprak ağası Alemdar Mustafa Paşa güçlü ordusuyla İstanbul'a gelip tekrar 3. Selim'i tahta geçirmek ister. Sarayın kapıları zorlanırken Selim öldürülür ve yerine tek alternatif olan 2. Mahmut isyancılardan kaçıp sarayın çatısına kaçıp hayatta kalır ve tahta çıkar. İşte tarihin ve talihin döndüğü nokta burasıdır diyebiliriz. Mahmut diğer padişahlara göre Yeniçerilerle kavgasını daha geniş zamana yayarak daha akılcı ve sabırlı şekilde oynar. Tabi sabırlı dediysek de yanlış anlaşılmasın. Tahta çıktığı günden itibaren kellesi uçurulması gereken Yeniçerileri deftere kaydı aldığı anlatılıyor kaynaklarda. Çok kindar olarak betimlenen 2. Mahmut, ıslahatlar tarihinin zirvesine oturan bir isim olur yaptıklarıyla. Onun Yeniçerilerle mücadelesi kendisini tahta çıkaran Alemdar vakasında görülür. İsyancıların zorba rejimini sona erdirdiği ve kök söktürdüğü için Alemdar'a bilenen Yeniçeriler Alemdar Mustafa'nın konağına baskın yapar. Saatler süren bir mücadelenin ardından sadrazam sağ çıkamayacağını anlayınca mahzendeki barut fıçılarını ateş ederek kendisi ve Yeniçerileri havaya uçurur. Bütün bunlar olurken padişah ne yapıyordu dersiniz? Tabii ki de hiçbir şey. Her ihtilal kendi çocuklarını yer tarihte. Eğer bir kişi sizi tahta çıkartacak kadar güçlüyse indirecek kadar da güçlüdür haliyle. Bu yüzden genelde taht değişikliğine rol oynayan devlet adamlarının ömrü pek kısa oluyor. Alemdar'ın vefatının ardından gücünü biraz daha arttırıyor Mahmut. Tabii bunda tahttaki tek rakibi 4. Mustafa'yı katlettirmesinin de etkisi var. Alemdar'ın öldürüldüğü bir denklemde 2. Mahmut'un hala hayatta kalabilmesini, tahtta kalabilmesinin tek sebebi yerine geçebilecek kimsenin bulunmaması. Padişahlığının ilk günlerinde Nizam-ı Cedid'in devamlı silüetinde Sekban-ı Cedid adında bir ocak kuruluyor. Bu ocak olağan şekilde Yeniçeriler rahatsız ediyor ve dağıtılıyor. 2. Mahmut bu sürecin ardından Yeniçerilere karşı farklı bir strateji geliştiriyor. Ocağın içerisinde yararlılık gösterebilecek, akıllı ve işe yarar olanları kendi safına çekiyor. Ocağa giderek cımbızlıyor. Ocağın içerisinde önemli makamlara iş bilmez veya öngörüsüz kişileri getirerek uzun vadede ocağı köreltiyor haliyle. Bu stratejinin en net göstergesi dönemin önemli devlet adamlarından olan Ağa Hüseyin Paşa'nın Yeniçeri Ağası yapılmaz. 1820'lere gelindiğinde kendisiyle aynı fikirde olan bir Yeniçeri Ocağı lideri vardı yani. Ağa Paşa adıyla da bilinen bu karakter Yeniçeri'nin artık yararsız olduğunu, lağav edilmesinin gerektiğini düşünüyordu. Bu ikilinin işbirliği başarının anahtarlarından birisidir de diyebiliriz. Ve en kritik nokta 2. Mahmut'un önceki sultanların düştüğü hataya düşmediğini görüyoruz. Yeniçeri sadece asker demek değil. İstanbul'un göbeğinde sıfatı asker olsa da birçok yönden halkla kaynaşan bu oluşuma devlet el atmak istediğinde birçok grubu karşısına alıyordu. Ulema, devlet adamları, esnaf, halk hepsi karşı koyuyordu. Kimisi için Yeniçeri siyasette denge unsuruydu, kimisi için bir çıkar kapısı, bazısı bu çarktan uyufi olarak yararlanıyordu. Yani biraz da bugünün mafya sistemine benzetebiliriz bunu. Padişah bu grupların çıkarlarını biliyor ve adımlarını da ona göre atıyordu. Fakat bu dönemde akıl almaz gelişmeler yaşanıyor arka arkaya. Ruslarla yapılan savaşta tel tel dökülen Yeniçeriler Sırp isyanını da hızlıca bastıramıyorlar. Bütün bu gelişmeler Yeniçerilere büyük eksi yazıyor tabii. Bir de üzerine devlet bölgenin en güçlü ayağlarından tepedelenli Ali Paşa ile bozuşunca iç mücadeleler de başlıyor. Kaotik ortamı iyi okuyan Yunanlar da isyan ateşini tam bu dönemde yakıyorlar. Tepedelenli devletle zıtlaştıktan sonra Yunanlarla da işbirliğine gidiyor ve isyancılara yardımcı oluyor. Bu manzara devleti daha da zor bir hale getiriyor, daha da zor bir hale sokuyor. Yeniçerilerin bu isyanlar sürecinde de başarısız olduğunu sanırım söylememize gerek yok. Devlet bir şekilde tepedelenliği öldürmeyi başarıyor fakat bu sefer de bölgedeki otorite boşluğu artıyor. Bu boşluktan yararlanan Yunan isyanı daha da geniş alanlara yayılıyor ve zaten itibarı yerli bir olmuş Yeniçeri bu isyanı da bastıramıyor. Yeniçerinin bu isyandaki başarısızlığı sonucunda kimden yardım isteniyor dersiniz? Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan. Yani padişah 1808 yılında tahta çıkışından beri Ruslara karşı başarısız olan Sırp isyanını bastırmaya muvaffak olamayan, tepedelenli meselesinde güvenilmez duruma düşen, Yunan isyanında fiyasko yaşatan Yeniçerilerle karşı karşıya. Bütün bu başarısızlıklar sırasında padişah tarafından aleyhte bir kampanya yürütülüyor. Yunan isyanı meselesi ise bardağı taşıran son damla diyebiliriz. Yeniçeri yıllarca isyanı bitirememiş ama Kavalalı'nın batılı, eğitimli ordusu isyanı birkaç ayda bastırmıştı. 3. Selim'e karşı çıkıp kuyusunu kazan devlet adamlarının dahi bu noktada askeri reformun neden gerekli olduğunu anladığını söylüyor kaynaklar. Yani o dönemde hayıflanmışlar. Keşke biz de böyle bir şeye destek verseydik diye. Ama iş işten geçiyor tabii. 1826 içerisinde devlet adamları, ulema, bazı rütbeliler ve padişah arasında bu konular hakkında toplantılar yapılıyor. Ulema ve halk kesiminin en büyük çekincesi olan esame meselesine devam edileceğini duyuruyor devlet. Yani diyor ki biz sizin esamelerinizi ödeyeceğiz, bazılarını hatta satın alıyor, geri alıyor bunları yok etmek için. Böylece devlet Yeniçeri'ye savaş açtığında reaya ve ulemadan pek ses gelmeyeceğini biliyor. Aynı zamanda bu görüşmelerden yeni bir ocak fikri de çıkar. Bu bir tuzak mıydı yoksa gerçekçi bir niyetle mi yapıldı bilemiyoruz. Ama yeni bir ocağa Yeniçeri'nin baş kaldıracağı kesin gözüyle biliniyor. Buna rağmen eşkinci ocağı oluşturuluyor. Bazı Yeniçeriler de bu ocağa kaydediliyor. Yeni ocak için et meydanında talimler yapılması kararlaştırılıyor. Yeniçeriler bu talimlere katıldığında yapılan talimin gavur talimi olduğu iddiasıyla bir kez daha homurdanıyor ve ertesi gün meşhur kazanlarını son kez ortaya çıkartıp isyan ateşini yakıyor. Asiler şehrin ayak takımının yaşadığı yerlere tellallar gönderiyor. Buralarda isyan haberini yayıp halktan kimseleri toplamaya çalışıyorlar. Unkapanı ve civarı olduğu anlatılıyor o dönemde. Fetva ve hüccet yayanları ve bütün başı kavukluları öldüreceğiz. Evlatlarını esir edeceğiz. Bekarlarını 10 kuruşa, dullarını 5 kuruşa satacağız. Herkes dükkanını açsın diye halkı tehdit ediyorlar. Ortalık yangın yeri haline gelmiş. İsyan yayılmış durumdayken padişah karşı bir hamlede bulunuyor. İşte bu nokta vakayı hayriye olarak bilinen olayın diğer olaylardan ayrıldığı noktadır. Evvelki padişahlar bazen kardeş kanı dökülmesin diye, bazen yanındaki devlet adamlarına güvenmediği için Bazen de elinde herhangi bir kuvvet bulunmamasından dolayı karşılık veremiyorlardı. Ki gerçekten önceki dönemlerde çoğu kez devlet adamları ulema ve halk çıkarları gereği asilerin yanında yer alıyordu. İkinci Mahmut bu unsurların çıkarlarını kendine bağlayınca ibre tersine döndü. Padişah Topkapı Sarayı'na geçip Sancak-ı Şerif'i çıkartmak için devlet adamlarıyla son kez bir toplantı yaptı. Devlet adamlarına hitaben, "Culusumdan beri devleti ve tebaamı korumak için ne kadar gayret eylediğim cümlenin malumudur. Yeniçeriler defalarca kez isyan etti. Ama kardeş kanı akmasın diye müsamaha ettim. Bu defa kendi rızalarıyla başlayan bir işten dönerek baş kaldırdılar. Bu hainlerin tedibi için teklifiniz nedir?" diye sordu. Ulema ise "Bunların katli meşrudur. Bu yolda ölmek var, dönmek yoktur" şeklinde cevap veriyor. Fakat padişah hala sancağı çıkartma konusunda tereddüt ediyordu bu dönemde. Çünkü sancak demek bir nevi gavurla savaş demek. Başkentte bir katliam yaşanması sultanı ürkütüyor. Ulema'dan bir ses daha yükseliyor bu anda. "Bu din ve devletin devam ve bekası murad-ı ilahi ise o habisleri vurur mahvederiz. Değilse biz de bu dinle beraber batıp gideriz. Daha ne olmak ihtimali kaldı?" deyince devlet adamları iyice yürekleniyorlar. Yani diyor ki, biz de eğer Allah bu devletin yaşamasını istiyorsa, bu dinin, devletin devamlılığını, bekasını istiyorsa biz bu mücadelede başarılı oluruz. Yoksa diyor hep beraber ölür gideriz diyor. Bunun üzerine Sancak-ı Şerif padişah tarafından sarayın bahçesine çıkarılır. Padişah da isyancılarla mücadele için devlet adamlarıyla gelmek ister. Fakat devlet erkanı bunu engeller. Bunun üzerine başarı için padişah dua ettikten sonra olayları yakından takip etmek adına Bab-ı Hümayun'dan izlemeyi tercih ediyor. Asilerin tellallarına karşılık devlet tarafından mahallelere tellallar gönderilerek halk da bu kutsal davaya yardım için çağrılır. Bir tarafta Yeniçeri tellalları, bir tarafta devletin tellalları. Bu olayda Yeniçerileri korkutmaya yeter. Artık resmen devlet karşılık vermeye karar vermiştir. Saray etrafında toplanan halka ve medrese öğrencilerine sarayın cephaneliğinden silahlar dağıtılır. Düşmanla savaşmaya gidermişçesine dualar ve tekbir eşliğinde Yeniçeri kışlalarının bulunduğu et meydanına doğru ilerlenir. Yeniçeriler genelde saldıran taraf olduğu için bu baskın karşısında yolları tutmaya çalışır fakat başarılı olamaz. Ağa Hüseyin Paşa da topçu askerleriyle et meydanına yönelince durumun vehametini anlayan Yeniçeriler sadrazama haberci gönderirler. "Biz cahil olduğumuz için talim edemeyiz." minvalinde bir mesaj ulaştırırlar. Yani yoksa biz talim yapardık da bilmediğimiz için yapamıyoruz gibi böyle bir re yapıyorlar. Sadrazam ise ulemanın, müftünün, bütün her taraftan gelen fetvaların emrine karşı gelinmez diyerek sanki Yeniçerilerin eski isyanlarına nazire yapar gibi halkı daha da galeyana getirir. Durumun içinden çıkamayacağını anlayan Yeniçeriler kışlalara kapanır ve kapıları üzerine kilitler. Teslim olmaları için çağrıda bulunan muhteşem isimli Kara Cehennem İbrahim Ağa'ya köpek ulumasıyla cevap verdiklerini anlatıyor Cevdet Paşa. Kara Cehennem ismi ise Vakayı Hayriye sırasında büyük başarı, isabet ve cesaret göstermiş olan İbrahim Ağa'ya verilen bir isim. Bunun üzerine kapılara ve kışlalara top atışı başlar. Bir taraftan da kışlalar ateşe verilmeye başlanır etrafından. Bir süre sonra kışla kapıları kırılır ve sultanın askerleri içeri dalar, büyük bir kıyam başlar. Yüzlerce Yeniçeri bu çatışmalarda büyük bir katliama uğrar. O meşhur Yeniçeri Ocağı hiç beklenmedik şekilde çok zorlanılmadan mahvedilir. Sağ kalanlar izini kaybettirip ülkenin birçok yerine dağılırlar. Kimisi yakalanıp idam edilir, kimisi izini kaybettirir, kimisi ise yıllar sonra şehre geri dönerler. Yaşanan iç savaşın ardından Sultanahmet Meydanı devlet ricalinin karargahı haline getirilir. Olayı takip eden günlerde yüzlerce ocaklı burada idam edilip meydandaki çınar ağacının altına atılır. Bu çınar ki 2 asır önce Vakayı Vakvakiye ya da Çınar Vakası olarak geçen olayın yaşandığı çınardı. 30 kadar devlet adamı Yeniçerilerin zoruyla burada idam edilmiş ve sergilenmişti. Dönemin divan şairi İzzet Molla konuyla ilgili de harika bir benzetme yapıyor. "Bir zaman ehli fitne Cami-i Han-ı Ahmet'te bir günah asmıştı kulların hallakın. Şimdi erbab-ı şekkanın dökülüp kelleleri, meyve vaktine yetiştik şecere-i vakvakın." Yani diyor ki bir zamanlar diyor günahsızları burada Sultanahmet Camii meydanında asmışlardı. Şimdi biz diyor o vakvak ağacının meyvelerine yetiştik diyor. Yani burada kastettiği de Yeniçerilerin katledilmesini çınarın meyveleri olarak anlatıyor. Ve esas tartışma başlar. Yeniçeri ocağına ne olacak? Devlet erkanı ocağın kadim bir yapı olduğunu, ıslah edilerek devamını desteklemekteyken Reis-ül-Küttab Şeyda Efendi Yeniçeri ne vakit sözünü tutmuştur? Mürekkebi korumadan verdiği sözden dönüp isyan etmediler mi? Şimdi bu kadarını idam ettik, bunu unuturlar mı? Devlete düşmanlık ederler. namını nişanını silmeden kurtulamayız. Bu fırsat bir daha ele geçmez, pişman olursunuz. Yeniçeri ocağını tamamen kaldırmaktan başka çare yoktur deyince ocağın lağv edilmesi yönünde görüş kabul edilir. Devlet erkanı da bu konuya hak verir. Artık Yeniçeri ocağının adını anmak bile zul hale gelir. Hatıraları silinir, mezar taşları tahrip edilir. Ocakla yakından ilişkisi olan Bektaşi tarikatı da bu dönemde yasaklanır. Aynı zamanda Yeniçerilerin ve eşrafının toplanma yeri olan kahvehaneler de bu rüzgarda nasibini alıyor. Devlet tarafından kahvehaneler de kapatılıyor. Eski adette ahali bu kahvehanelerde tıraş olduğu için kahvehaneler kapatılınca berber dükkanlarının ortaya çıktığını söyler kaynaklar. Ve bu şekilde Yeniçerilerin birçok izi şehirden, ülkeden silinir. Maalesef o dönemdeki bu Yeniçeri karşıtlığı yüzünden biz birçok noktada Yeniçeri defterlerine, kayıtlarına ulaşamıyoruz. Çok az sayıda kayıt geride kalmış. O dönemin tarihçilerinin veya yurt dışından gelen elçilerin anlattıklarıyla durumu öğrenebiliyoruz. Bazıları bu olaya vakayı hayriye derken bir grup insanla vakayı şerriye, yani hayırsız olay, kötü olay, şer olay gibi betimliyor. Bunun da sebebi Yeniçeri ocağı kaldırıldı, sonrasında bu kötülükler geldi şeklindeki anlatıdır diyelim. Ama ben açıkçası hayriye tarafındayım çünkü böyle bir ocağın kaldırılması bence gerekiyordu. Efendim bir kapanış yapalım artık. Yeniçeri Ocağı'nın lağv edilmesiyle yeni ordu Alsakir Mansure-i Muhammediye kuruluyor. Bu ordu batılı eğitim, batılı giyim ve bilumum alanda batılı bir ordu. Ama devlet facialardan kurtulamıyor. Arka arkaya gelen savaşlar sağlıklı bir sistemin kurulmasını da zorlaştırıyor. Yani resmen bir cephe kapanmadan ötekine gidiliyor bu dönemde. Ama yine de 2. Mahmud'un devletin bünyesinde zehirli bir çıban haline gelen bu yapıyı neşterle keser gibi kesip attığını görüyoruz. Çağın şartlarını düşünürsek bu kadar keskin devrimler yapan başka bir isim yok denecek kadar az. Yaptığı yenilik hareketleri ve açtığı kurumlarla 19. yüzyılın Atatürk'ü gibi bir adamdan bahsediyoruz. Aynı zamanda devasa bir değişimin ayak sesini görüyoruz Yeniçeri ile savaşında. Asırlardır muhafazakarlıkla, yenilik düşmanlığı veya karşıtlığıyla bilinen askerimiz aldığı eğitimlerin etkisiyle birlikte artık yeniliklerin başladığı ve korunduğu kurum haline gelecek. Ülkemizde bugün de birçok yeni teknoloji hala askeriyeden gelmekte. Yani askeriyeden ülkemize girmekte. Allah gavur padişahımız 2. Mahmut'tan razı olsun, rahmet eylesin. Bu haftalık podcastimizin sonuna geldik. Geçen hafta seçim telaşesine yeni bölüm yayınlayamadım, kusura bakmayın. Bu hafta acısını çıkardığımı düşünüyorum. Yorum, istek, önerileriniz benim için çok değerli. Podcast'i puanlayarak, paylaşarak, yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.